Ayrım 36.
Meclisteki nutuklar. Hepsi bitmişti işte. O zaman Fransa her şeye rağmen dimdik ayaktaydı. Oysa şimdi bir Alman subayı yerleşmişti gazeteye. Hırçın ve dakik, tavşan gözlü bir adam. Brutel Paris'e geldi dedi karısına Jolie. Lavelli de Tessa'sı da sökün etmeye başlar artık. İçini çekti Marie. Onlar gelince işler düzelecek mi sanki? Bütün şehri baştan başa dolaştım bugün. Sabun namına bir şey yok. Hiçbir şey bırakmamışlar ki zaten. Ellerine ne geçerse kapıp götürmüşler. Durum apaçık. Gidecek yerde kalmadı artık. Marsilya desen aynı şey. Herifler fareden farksız. Koca Avrupa'yı bir peynir yerine koyup kemire kemire yediler. Desire'nin intihar ettiğini söyledi Brutel. Auvergne bölgesinde bir dağ başında. Kahramanca bir davranış ama ne Marne'nin yerini tutabilir yazık ki ne de Verdun'un. Tuhaf değil mi? Aklıma ne geliyor biliyor musun? Ya bir de tutup... Buraya gelince kalkıp pencereyi kapattı ve sesini alçattı. Ya bir de tutup yenilecek olurlarsa? Gözünün önüne geliyor mu ne korkunç bir skandal olur? Yapacağım özel baskı akşama varmadan 5 milyon satardı. Brutel'ü de sallandırırlardı tabii. Neler söylüyorsun kuzum sen? Zaferi İngilizler kazandığı takdirde seni sağ bırakacaklarını mı sanıyorsun yoksa? Jolie başıyla bir hayır işareti yaptıktan sonra sevinçle devam etti. Ne münasebet canım, aptal mıyım ben? Ama ne matrak olurdu değil mi Marie? Bütün tanıdıkları boğazlayacaklar, tavuk boğazlar gibi. Sadece bu manzarayı görmek için asıl maraziyim. Gazeteye giderken bir aperatif içmeye karar vermişti. Herifler bütün içkileri içip bitirmeden... Yan sokaklardan birinde orta halli bir kahve seçti. Almanların tenezzül edip de bu kahveye düşeceğini ummuyordu. Gözleri ağlamaktan şişmiş olan garson kız ısmarladığı pastis bardağını getirip önüne koyunca Jolie bir gazete çıkardı cebinden. Okuduğu falan yoktu aslında. Hiçbir şey de düşünmüyordu. Son zamanlarda sık sık böyle durgunlaşır olmuştu. Bilmediği bir yere doğru yelken açmış bir gemi olarak duyuyordu kendini. Kapı gıcırdamıştı, bir Alman subayı girdi. İri çeneli ve bulanık gözlü bir adam. Terbiyeli bir tavırla selamladı kahvedekileri. Selamı alan olmadı. Kız bir bira götürdü önüne, subay kızı yanına oturmaya davet etmişti. Başının bir işaretiyle reddetti garson. Subay bir bardak bira daha içtikten sonra yeniden kıza döndü. ''Neden hiçbir şey söylemiyorsunuz güzelim? Böyle susmak yaraşmıyor size.'' Elindeki tepsiyle yüzünü örtmüştü kızcağız. ''Ben bir Fransızım efendim.'' dedi. Müthiş bir öfkeyle kalktı subay ve kapıdan çıkmadan önce dönüp bağırdı. ''Aynaya bakın biraz. Anneniz bir zenciyle yatmış sizin.'' Uzun uzun ağladı kız. Bir yandan da hıçkırıklar arasında konuşmaktaydı kendi kendine. ''Niçin bizim de tanklarımız yok?'' ''Vardı tanklarımız.'' dedi Jolie. ''Vardı ama Tessa'nın emrindeydi. Ağlamaya gelince boşunadır ve değmez. Gözyaşlarıyla ortadan kaldıramazsınız herifleri. Fare bunlar. Öldürmek lazım. Ben yapamam. Para veriyorlar çünkü bana. Ötekilere verdikleri gibi. Gidecek yerim de kalmadı. Marsilya bile yok artık. Sadece Almanlar ve sıkıntı var. Ağlayıp durmayın hadi.'' İki pastis ne eder onu söyleyin de vereyim. Sonu iyi bitecek bu işin. Merak etmeyin. Beni bir fenere sallandıracaklar. Siz de bir Marsilyalıyla dans edeceksiniz. Bizim orada bayılırlar dans etmeye. 41. Kendisince geçerli olan bütün delilleri ard arda sıralamaya başlamıştı Brutel. Adaletten, mantıktan açıyordu. General von Schumberg'in ne düşündüğünü anlamaksa imkansızdı. Yuvarlak mavi gözleriyle Brutel'e bakıyordu hiç durmadan. Ve ağzındaki pürodan yakıcı dumanlar salarak boğuk sesiyle hayır diyordu zaman zaman. Bildiği bütün kelimeleri unutmuştu da sanki sadece bu kelimeyi hatırlıyordu. General Fransızlarla ciddi olarak konuşmanın imkansız bir şey olduğuna inanmıştı. Jolie bunun için hoşuna gitmişti. Müzikol kızlarına verdiği akşam yemeklerinde Fransa enfes bir kaplıca şehridir diyor ve ekliyordu. Paris'te eşsiz bir kafe konser. Brutel generalin gözünde ciddi bir Fransızdı. Ciddi yani ahmak. Almanların ileri sürdüğü şartları öğrendiği vakit daha Bordeaux'da afallar gibi olmuştu Brutel. Bir poker partisinde gibi görmüştü kendini önceleri. Kurnazlığa vurup blöf yapabileceğini sanıyordu. Oysa şimdi oyunun kuralını hatırlatıyorlardı Almanlar. Ateşkesin imzalanmasından sonra bütün Fransız radyo yayınlarının kesilmesini talep ettiklerini işittiği vakit önce çok şaşmış, sonra da omuz silkip geçmişti. Fransa dilsiz olsun istiyorlar demişti. Ama gene de Bordeaux'dayken az çok umudu vardı. Hitler Şaşa'dan hoşlanıyordu. Compiègne de bunun için küçük düşürmek istemişti Fransızları. Eskiden kanı kan temizlermiş. Hitler de gözyaşlarını gene gözyaşlarıyla temizlemek istiyordu Brutel'e göre. Ama bayram sarhoşluğu geçer geçmez Alman türküleri dinecek, zafer şerefine Alman dağlarında yakılan ateşler söndürülecek ve karşı karşıya geçip konuşmak mümkün olacaktı. Fransa yenilmişti, evet. Ama aynı Fransa tıpkı eskisi gibi büyük bir devlet olmakta devam ediyordu. Sömürgeleri vardı. Koskoca bir donanması vardı Fransa'nın. Ve Hitler'in sırtında bir İngiltere vardı. Bizi hoş tutması gerekiyordu sözün kısası. Pétain birçok acil meseleyi halletmek üzere yollamıştı Paris'e Brutel'i. Serbest bölgede milyonlarca insan aç ve barınaksızdı. Ve Almanlar mültecilerin işgal mıntıkasına dönmelerine müsaade etmiyorlardı. Harp esirlerini ağır işlerde kullanmaya başlamışlardı. Yaralılar kendi kaderine terk ediliyorlardı. Brutel işte bütün bu durumu generale bir bir açıklamıştı. Von Schumberg kendisini dikkatle dinliyor ama Brutel kabul ediyor musunuz diye sorduğu vakit kayıtsız bir sesle cevap veriyordu. Hayır. Alman İşgal Kuvvetleri Komutanlığı'nın Loren'deki Fransızca lehva ve tabelaları söktürdüğünü hatırlattı Brutel. General birden canlanıvermişti. İşgal kuvvetleri diye bir şey yok ki Loren'de. Bu mıntıka doğrudan doğruya Almanya'ya aittir. Bu kadarı fazlaydı artık. Dayanamadı Brutel ve ilk defa olarak diplomat edasından sıyrılıp ben Lorenliyim dedi. Von Schumberg pürosunun külünü önündeki tabelaya sonsuz bir ihtimamla silkmiş ve susmaya devam etmişti. Gene mülteciler meselesine döndü Brutel. General sıkıldığını açıkça belli eden bir tavırla tırnaklarını temizliyor ve esniyordu. Nihayet bu faydasız konuşmayı kesmeye karar vererek detaylara giremem dedi kesin bir sesle. Bizim için bunlar detay olmaktan uzaktır. Milyonlarca Fransızın ölüm kalım meselesi bu. Alman otoritelerinin bu konudaki olumsuz tavrı halklarımız arasında işbirliğini sekteye uğratacaktır. Umarım ki... Hayır! Brutel kalkmıştı. Bir Alman subayını andırıyordu zayıf kupkuru ve uzun boyuyla. Von Schumberg düşüncesini nihayet biraz açıklamak lüzumunu duydu. Size dedi, teselli verici hiçbir şey söyleyemediğim için gerçekten üzgünüm. Aynı açıdan bakıyoruz dünyaya. Siz bir diplomat olarak düşünüyorsunuz. Bense her şeyden önce bir askerim ve Fransa benim gözümde her şeyden önce mağlup bir ülkedir. Galiplerin bir ödevi de hiç şüphesiz ki Ali Cenap davranmaktır. Ama ileri sürdüğünüz talepler arasında dikkate değer hiçbir şey bulamadım. Brutel'e şöyle bir baktıktan sonra sinirli bir sesle ekledi. Hayır efendim, hayır. Ancak dışarı çıktığı zaman kendine gelebildi Brutel. Von Schumberg'in karargahı Concord'daki şık otellerden birindeydi. Uzun uzun baktı geniş ve ıssız meydana. Her yerde Alman bayrakları vardı. Bomboştu ortalık. Sadece rıhtımda talim yapan Alman askerlerinin sesi işitiliyordu. 1-2, 1-2, 1-2. Etrafta her şey soluk maviydi. Gök, ırmak ve evler. Generali hatırlayıp yüzünü buruşturdu. Kaba herif. Galip durumda olduklarını nasıl da duyuruyorlar. 10 yılda ayılamazlar bu zafer sarhoşluğundan. Hayır, böyle bir adama işbirliği nasıl anlatılır? Kendisine diz çöktürülmezse yenik düşenleri karın üstü sürünmeye zorlayan cinsinden. Royale sokağına sapmıştı, düşüncelerine dalıp gitmiş olduğundan nöbetçinin haykırışını işitmedi. Alman küfrederek ona doğru koşuyordu şimdi. Yola in diyorum pis bunak. Brutel itaat edip kaldırımdan indi. Sonra da durup gülmeye başladı. Pek az gülerdi aslında. Çatlak bir ses çıkarmıştı gülerken, kendi de korktu. Her şey gülünç. Kendisini kaldırımdan indirmeleri, Grinte'yi öldürtmesi, Loren'in bir Alman eyaleti oluşu, generalin olur olmaz yerde her şeye hayır demesi gülünç. Ama en gülüncü Fransa'nın ölmüş olması. Paris var, evet, sokakları, evleri, ışıklarıyla. Çok yaşlı bir mareşal de var. 40 milyon bedbaht insan da var işte. Ama Fransa, hayır. Von Schumberg gibi konuşmanın tam sırasıdır. Hayır, hayır, hayır. Ama Fransa öldüyse yaşayan ne kaldı? Kendi sorusundan kendi ürktü Brutel. Issız sokakta bir sundurmanın altına sığınmış, dudaklarını kımıldatıyordu durmadan. Çocukluğundan beri ezbere bildiği bir duayı tekrarlıyordu. Ama teselli bulamıyordu bir türlü. Kelimeler sanki hiç söylenmemişçesine, artlarında hiçbir şey bırakmadan koyup gidiyorlardı. Sen Augustin Kilisesi'nin önünden geçtiğini fark edince girdi. Serinlik ve sükun hüküm sürüyordu içeride. Mülteciler ve Almanlar yoktu. Eskiden beri tanıdığı bir papaz görmüştü sunağın yanı başında. Brutel'i takdis etti papaz, Brutel de sağlığını sordu papaza. Kötüyüm, kötü. Bütün şu son zamanlarda Paris'te kaldım. Çok büyük acılar gördük. Kör idarecilerimizi bağışlaması için Tanrı'ya dua ediyorum. Halkı terk ettiler çünkü, ortada bıraktılar. Ötekilere gelince söylenecek hiçbir şey yok. Şuurlarını hepten yitirmiş durumdalar. Brutel gözlerini yumdu. Karşısındaki adamı ne kadar derinden vurduğunu aklından bile geçirmiyordu papaz. Günah çıkarmaya hazırlandı. Ben böyle olmasını istememiştim. Tanrı şahidimdir ama şimdi kendimi özürlü göstermiyorum. Oğlum dirilip et ve kemikten yorulmuş olarak gelecektir yeniden. Bense hayır. Yani ben artık yokum. Hiçbir zamanda var olmadım. Ben ki tıpatıp ona benzemem gerekirdi. Al sana bir tane daha dedi kendi kendine papaz. Olaylar insanları o kadar sarsmıştı ki her gün böyle sayıklamayı andıran yüzlerce itiraf dinliyorlardı. Kiliseden çıkıp da yürüyen Brutel değil, bir otomattı artık. Uzun boylu, iri kemikli, siyah fötür şapkalı bir otomat. Kaç insanı, kaç kereler şerefsiz bir ölüme mahkum etmiş olan ve ölmüş oğluna öteki dünyada kavuşmayı bekleyen Haçlıların reisi. Lorensiz bir Lorenli. Her şey geçmişti artık. Bundan böyle ne Haçlı var, ne iman, ne de bir avuç Fransız toprağı. Yollarda Prusyalılar kol geziyordu işte. Avazları çıktığı kadar şarkı söylüyor, yağmaladıkları malları gönderiyorlar. Ayakkabılar, sosisler, çoraplar, oyuncak bebekler, nişanlılara hediyeler. Alman yılbaşlarına nevaleler, kara günler için ihtiyat erzak. Eti ve kanı Fransa'nın. Mırıldandı Brutel. Fransa ile birlikte yedik şaraplı ekmeği. Boğuk bir sesle haykırıyordu kadın. Voy Noel, son baskı, Voy Noel. Bir gazete aldı Brutel, açtı ve okudu. İşbirliğinin prensipleri başarı kazanıyor. Dün yazdırmıştı bu makaleyi. Von Schumberg'i ziyaretinden önce. Ne önemi var bu detayın? Yarın da işbirliğinin prensipleri tam başarı kazandı diye yazmayacak mı sanki? Mülteciler kendilerini yollarda çok iyi hissediyorlar. Harp esirleri kamplarda alabildiğine mutlu. Fransa Alman çizmeleri altında güzelce dinlenmektedir. Ve Joliot gazetecidir. Brutel de makaleci. Hoparlörlerin herkes evine vakit doldu diye kükremeye başladığı vakte kadar böylece yürüdü. Boş dairede kanepelerin üzerinde yığılı duran elbiselere, yeleklere, şeritlere baktı bir süre ve esnedi. Çalışmaya karar verdi sonra. Bir kağıt çekip küçük bir hat çizdi üzerine ve ruhun kederi diye yazdı. Bıraktı diviti, yeniden daireyi dolaştı. Yüksek bir çocuk iskemlesinin önünde durdu. Ve hiçbir şey düşünmeden, dua da etmeden kaldı. Çalışma masasına oturmuştu yeniden ve divit kağıdın üzerinde koşturmaktaydı. Ekselans General von Schumberg'e. İngiltere ve De Gaulle taraftarlarının yıkıcı faaliyetlerinin gittikçe arttığını göz önüne alarak Alman kumandanlığının yatıştırıcı mahiyette bir jest yapmasını ve hiç olmazsa mülteciler arasındaki anaların Paris'e dönmesine izin verilmesini lüzumlu görmekteyim. Bendeniz şahsen İngiliz ajanlarını, komünistleri ve De Gaulle taraftarlarını ortadan kaldırmak için sizlerle işbirliği yapmaya hazırım. Kötü Fransızların listesini de komandantüre vereceğim. Uzun süre hiç durmadan yazdı. Duvardaki silüeti bir sırık gölgesi gibi hareketsiz, uzun ve sivriydi. 42. Dışarı çıkmaz olmuştu Parisliler. Alman askerlerini sokakta dolaşır görmeye alışamıyorlardı bir türlü. Agnes sabahları alışverişe gidiyordu. Uzun kuyruk daima dilsizdi. Hiçbir şey düşünmemeye gayret ediyordu insanlar. Bir kilo patates veya süt aramakla avunuyorlardı. Konuşmak istedikleri zamanda ölmüş yakınlarından söz açıyorlardı hep. Birisi çocuğunu kaybettiğini söylüyordu, bir başkası da kocasını. Kuyruktaki kısa boylu ihtiyar adam içini çekerek atılmıştı. Peki ya Fransa, o ne oldu o? Hiç kimse cevap vermedi ama hepsi aynı şeyi düşünmüştü. O da kayıp. Paris anıtları bir ölüden masanın üzerinde kala kalmış hatıralar gibi ağlatıcı bir keder veriyordu insana. Ozanlar ses vermeyen çalgılarına geçirmişti parmaklarını. Mareşaller ölü atların sırtında hücuma kalkışmıştı. Güvercinleri şevke getirmekteydi hatipler. Herkes hatırlıyordu. Danton anıtının altında Madeleine'i beklerken. Bu aldatıcı hayatı sürdürmek arzusu diye bir şey yoktu kimsede. Ama insanlar gene de yaşıyor, dükkanların kapısında kuyruk yapıp bekliyor, fasulye pişirip mektup yazıyorlardı işte. Ve eski adresleri koyuyorlardı zarfların üzerine. Şimdi artık geçerliliğini yitirmiş adresleri. Üstelik de postalar çalışmıyordu. Issız şehir, Alman askerlerinin anlaşılmaz türkülerinden ve gölgeli köşelerdeki kuşların gürültüsünden başka bir şey işitmiyordu. Agnes'in kaldığı okulun yakınında da küçük bahçeli bir meydan vardı. Bir çınar ağacı. Geniş dallı ağaçlardan birinin altında Dudu sıcak kumları avuçluyor duruyordu ufacık elleriyle. Agnes'in tek huzuru işte bu yanık çehreli, tıpkı babası gibi sabırsız ve sinirli bacaksızdaydı. Agnes Paris'i terk etmek istemişti başlangıçta. Babasının yanına Dax'a gidecekti ama Almanların Dax'a da girmiş olduğunu öğrenince karardı. Ürperir gibi olmuştu derinden derine. Son çıkış yolu da böylece kapanmıştı. Demek ki Almanlarla bir arada yaşamam mukaddermiş dedi kendi kendine. Geçinebilmek için elbiselerini, kitaplarını, biblolarını seyyar antikacılara satıyordu. Bir hayvanın kış uykusunu andırıyordu hayatı. Durgun ve uyuşuk. Ama böyle yaşayan sadece Agnes değildi. Bütün Paris böyle yaşıyordu işin aslında. Bugünlerde hep Paris'ten konuşuyordu insanlar. Kimisi alay ediyor, kimisi acıyordu. Ve ameliyat masasına yatırılmış yüzündeki kloroform maskesini çekip atmaktan aciz bir hasta gibiydi Paris. Hiçbir şey hissetmiyordu. O boğucu sıcak gecelerden birinde Dudu'yu yatırdıktan sonra pencerenin önüne oturmuştu. Kim bilir kaç saat geçmişti aradan. Kapıya vurulan hafif bir darbeyle yarı uykudan sıyrıldı. Kim gelebilir bu geç saatte? Ancak onlar gelebilir. Onlar, Almanlar yani. Peki ama niçin? Son derece net bir biçimde şu düşünce geçti aklından. Eğer bu gelen ölümse hazırlıklı değilim. Açtı, üç gencecik delikanlı vardı karşısında. Kovalıyorlar bizi. Dağınık eşyaların kapladığı oturulmayan salona götürdü Agnes onları. En büyükleri anlattı. Ben askerim, topçu, bu kardeşim, bu da onun arkadaşı. Hepimiz Buvavelisliyiz. Bugüne kadar her şey yolunda gitti, yakalanmadık. Ama bugün metroya girerken birkaç polis yanaştı. Biz de kaçmakta bulduk kurtuluşu. Bütün kapıları birer birer çaldık ama hiç kimse açmadı. Herkes gitmiş olmalı. Tam bu sırada şiddetli, sert darbelerle sarsılmaya başlamıştı kapı. Agnes deliye döndü. Ne yapabilirdi? Kilerde boş kasalar olduğunu hatırladı. Hemen oraya itti çocukları, üzerlerini de mültecilerden kalmış paçar ve yığınlarıyla örttü. Sonra içgüdüsüyle Dudu'yu uyur halinde kucaklayıp açmaya koştu. İki Alman ve bir Fransız girmişti. Kim oturuyor burada? Ben, bir de oğlum var, 4 yaşında. Başka kimse yok mu? Buyurun bakın. İçlerinden Fransız olanı bir odaya dalıp dolaplardan birini açtı, masanın üzerindeki kitaplardan birini kurcaladı. Sonra Almanlardan biri özür diledi tatlı bir sesle. Affedersiniz bayan, yanlışlık oldu. Polisler gidince ağlamaya koyulmuş olan Dudu'yu yatırıp uyuttu yeniden. Sonra kilere doğruldu. En gençleri çıktı ilkin, ismi Jacques, gülüyordu. Aksırmaktan korktum biliyor musunuz? İçeride öyle bir toz vardı ki. Bir şeyler yersiniz herhalde dedi Agnes. Asker olanları itiraf etti. Dün akşamdan beri hiçbir şey yemedik. Allah'tan tencerede biraz çorba kalmıştı, biraz da ekmekle salata vardı. Hadi şimdi de uyuyun bakalım. Yo yo, 1 saat kadar bekleyelim yeter. Beklemekten bakıp giderler nasıl olsa. Sonra da yola çıkacağız. Charters'a bir varabilsek, orada bize yardım edecek bir tanıdık var. Peki ama Charters'dan sonra nereye gidebilirsiniz? Her yer bunlarla dolu. Konuşalım mı, konuşmayalım mı gibilerden birbirlerine bakmıştı çocuklar. Cevap vermemem gerekirdi ama, dedi asker olanı, siz de Fransızsınız, anlarsınız bizi. Londra'ya gidiyoruz, generale katılma, savaşmak için. Agnes şaşkınlıkla, savaşmak için mi dedi, ateşkes imzalandığından haberiniz yok mu sizin?